SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 22 Ocak 2025 Çarşamba yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'deki büyük yangın felaketiyle güne başladık. Bu konu haberlerden sonra ilk konumuz olacak. Ölü sayısı son açıklamaya göre 76'ya çıktı. 200'den fazla tatilcinin kaldığı Bolu'daki otel yangını bugün dünyanın da gündeminde. Bugün mesajlarınızı da bu konuya ayırmanızı rica ediyoruz. Eğer henüz duymamış olanlarınız varsa birazdan haberlerde dinleyeceksiniz. Bir kayak merkezindeki otelde çıkan yangından bahsediyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Bugün ayrıca Avustralya gününe ilişkin bir bölümümüzde yer alacak. Ayrıca yakında okullar açılıyor. Bu konuda da bir bölüme yer vereceğiz eğer zamanımız kalırsa bugünkü yayınımızda. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Brongeri Voivoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres bazı adalarının toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Dışişleri Bakanı Penny Wong, Trump yönetimiyle göreve geldikleri ilk gün bir araya geldi. Yetkililer, antisemitik saldırılar konusunda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına dair güvence vermeye çalışıyor. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin sayısı 76'ya çıktı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, yeni Trump yönetimiyle göreve geldikleri ilk gün buluştu. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Quad'ın Dışişleri Bakanları Washington'da bir araya geldi. Bu, yeni Amerikan yönetiminin ilk toplantılarından biri oldu. Yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin müttefiklerle çalışmaya odaklandığını ve Wong ve Quad Dışişleri Bakanlarıyla yapılan toplantının bunun bir örneği olduğunu söylüyor. Rubio, ana odak noktalarından birinin dünya barışını teşvik etmek olacağını belirtiyor.
The United States, I think, is now, as President Trump pointed out last night, and I believe deeply, we are headed into a new era that I think will make the world a safer place. We have a president who yesterday.
Bence Başkan Trump'ın dün gece belirttiği gibi ve derinden inanıyorum ki dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğini düşündüğüm yeni bir döneme doğru ilerliyoruz diyen Rubio, dün Başkan Trump göreve başlama konuşmasında Amerikan dış politikasının temel hedeflerinden birisinin barışı teşvik etmek olduğunu açıkça belirtti. Elbette güçle ve değerlerimizden vazgeçmeden gelen bir barış diye konuştu. Avustralya'nın yeni yönetimle ilgili iki temel endişesi, AUKUS Savunma Paktı'na verilecek desteği garantilemek ve Donald Trump'ın vaat ettiği tariflerden kaçınmaya çalışmak. Antisemitizmle odaklanma bugün Avustralya üniversitelerine kayacak ve konuyla ilgili federal bir soruşturma yeniden başlayacak. Ülkenin dört büyük üniversitesinin rektörleri, öğrenci ve eğitimci sendikalarının üyeleriyle birlikte soruşturmaya çıkacak. Ulusal kabine, dün Sydney'deki bir çocuk bakım merkezine yapılan son antisemitik saldırının ardından toplandı. Liderler bu tür olayları takip etmek için ulusal bir veri tabanı üzerinde anlaştılar. Seven Network'e konuşan Federal İstihdam Bakanı Murray Watt, yetkililerin bu saldırılara karşı yeterli önlemler aldığına güvenilmesi gerektiğini söyledi.
The powers that we and state governments have now provided police forces have resulted in the arrest of dozens of people, and I'm sure that number will continue to grow.
Bizim ve eyalet hükümetlerinin polis güçlerine sağladığı yetkiler düzinelerce kişinin tutuklanmasına yol açtı ve bu sayının artmaya devam edeceğinden eminim diyen Murray, son birkaç yılda federal parlamento aracılığıyla ilk kez Nazi selamları veya belirli bayraklar olsun nefret sembollerinin gösterilmesini yasakladık. Yahudi toplumunu hedef alan, kişisel bilgilerin kötü niyetli bir şekilde ifşa edilmesi olan doxing adlı bir uygulamayı da yasakladık bilgisini paylaştı. Bu arada federal polis, bu saldırıları gerçekleştirmeleri için yabancılar tarafından yurt dışından para verilip verilmediğini veya bunların çevrim içi olarak radikalleşmiş genç Avustralyalılar tarafından yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın örgütten çekilme sürecini başlatacağını duyurmasından üzüntü duyduğunu belirtiyor. Birçok bilim insanı bu hareketin AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklarla mücadelede elde edilen kazanımları geriye götürebileceğinden korkuyor. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Casarevic, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinin Dünya Sağlık Örgütü'nü mali açıdan zor duruma soktuğunu söylüyor.
18% of the budget in 2023 and as I said the US is the largest single donor.
Amerika Birleşik Devletleri en büyük tek bağışçı ve katkıları 2023 bütçesinin %18'iydi diyen Casarevic ve dediğim gibi bu yüzden bunun nasıl sonuçlanacağını ve sonuçlarının ne olacağını gerçekten görmemiz gerekiyor diye konuştu. Uzmanlar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin örgütten çekilmesinin pandemileri tetikleyebilecek yeni salgınlara karşı dünyanın savunmasını zayıflatabileceği konusunda uyarıyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına yol açan, güvenlik ve istihbarat başarısızlıkları nedeniyle istifa eden İsrail ordusunun en üst düzey generali Herzi Havali, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Netanyahu, İsrail tarihindeki en ölümcül saldırı olan 7 Ekim saldırılarıyla ilgili kamuoyu soruşturması çağrılarını şimdiye kadar reddetmiş ve böyle bir soruşturmanın ancak Hamas'la savaş tamamen bittikten sonra gerçekleşebileceğini söylemişti. Halevi, o günden bu yana yaşananlar için üzgün olduğunu söylüyor.
I bear responsibility for the IDF's failure. I also have responsibility for the achievements. I wish we had not been required to achieve.
IDF'in başarısızlığından ben sorumluyum diyen Halavi, başarılarından da ben sorumluyum. Keşke bu başarıları elde etmemiz gerekmeseydi ve hiçbir başarı yaşanan muazzam acıyı, üzüntüyü ve kaybı telafi edemez ifadelerini kullandı. Halavi görevinden resmi olarak 6 Mart'ta ayrılacak. Halevi ile birlikte ayrıca Gazze'deki operasyonları denetleyen İsrail ordusunun Güney Komutanlığı'nın başkanı Tümgeneral Yaron Filkelman da istifasını sundu. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki insani koordinatörü Muhammed Hadi durumun hızla iyileştiğini söylüyor. Ateşkes yürürlüğe girdiğinden beri yaklaşık 900 kamyon dolusu yardım Gazze'ye girdi. İşindeki en güzel günlerden biri olduğunu belirten Hadi, Gazze'deki insanların normale dönmek istediğini, özellikle de ekonominin tekrar canlanması gerektiğini söylüyor.
When I entered Gaza this morning, it felt like this is probably one of the happiest days of my professional life over a period of humanitarian journey of 35 years. I entered Gaza, it was totally different to the many times.
Bu sabah Gazze'ye girdiğimde 35 yıllık insani yolculuğum boyunca profesyonel hayatımın muhtemelen en mutlu günlerinden birini yaşadığımı hissettim diyen Hadi, Gazze'ye girdim. Geçtiğimiz 10-11 ayda Gazze'ye girdiğim birçok seferden tamamen farklıydı. Tanıştığım insanların farklı bir tavrı vardı. İnsanların çoktan hareket etmeye başladığını, bazılarının memleketlerine geri döndüğünü görmek beni çok mutlu etti diye konuştu. Bugün açıklanacak en son konut inşaatı verilerinin 10 yıldan uzun bir süredir yeni konut inşaatı için en kötü durumu göstermesi bekleniyor. Böyle bir haber 2029 yılına kadar 1.2 milyon yeni ev inşa etmek için eyalet ve federal hükümetler arasında yapılan bir anlaşma olan Ulusal Konut Anlaşması'nı tehdit edebilir. Konut Endüstrisi Derneği, konut inşaatına olan talebi karşılamak için 83 bin ek işçiye acil ihtiyaç olduğunu söylüyor. Dernek ayrıca, şu anda sektördeki vasıflı işçileri çekmenin, eğitmenin ve elde tutmanın zor olduğunu ve bunu değiştirmek için hükümet politikasının değişmesi gerektiğini belirtiyor. Çıraklar için ücret sübvansiyonları, kolaylaştırılmış vize sistemleri ve insanları mesleklere teşvik etmek için ulusal bir kampanya olması gerektiğini söylüyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye'deki bir kayak merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 76'ya çıktı. Yangın, Bolu Dağı'ndaki Kartalkaya tatil beldesindeki panikleyen misafirleri gece yarısı pencereden atlamaya zorladı. Çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya henüz tüm kurbanların kimliğinin belirlenmediğini söylüyor.
76 canımızla ilgili buradan tabii Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu'da 52 naaş ailelerine aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespit çalışmaları, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.
Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.
Yangında onlarca kişi de yaralandı. Yangın okul tatillerinde meydana geldiği için etkisi çok daha fazlaydı. Bu dönemde İstanbul ve Ankara gibi yakındaki büyük şehirlerden birçok aile Bolu'ya kayak yapmaya gitmekte. Şu ana kadar polis olayla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişiyi gözaltına aldı. Bununla beraber Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yetki itfaiyede diyerek Bolu Belediyesi'ni suçlayan bir açıklama yapan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a karşı tepkiliydi.
Biz dün geceden bu yana oteldeki yangını söndürmek için, buradaki can kayıplarını azaltmak için büyük bir mücadele ve gayret içindeyken, yani kendi canımızla uğraşırken, biraz önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı geldi, kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Arkadaşlar, bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı. Zaten 2021 ve 24'te de yangınla ilgili diyor. Biz denetim yaptık diyor.
Yangından sağ kurtulanlardan Eylem Şentürk, yangın alarmının ve yangın merdivenlerinin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır açıklamasında bulundu. Öte yandan Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından başlatılan soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Ümit Özdağ, gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde Haçlı seferlerinin Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde ateist olanların %16 olduğunu ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı. Özdağ soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir" diye konuştu. Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip ederken Türkiye'ye ait SİHA ile hayatlarını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için protesto eylemi öncesi gözaltına alınarak tutuklanan 7 gazetecinin aylık incelemesinde tutukluluğa devam kararı verildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 22 lira 35 kuruştan, 63 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol ve tenis var. UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı ve 1 puanla son sırada kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Mücadele 30 Ocak Perşembe günü Hollanda'da oynanacak. Avustralya Açık çeyrek finalinde 3 saat 37 dakika süren maçta rakibini 3-1 yenen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta rekor kırarak 25. büyük turnuvasını kazanmaya çalışıyor. Djokovic yarı finalde Alexander Zverev'le oynayacak. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 34 derece, Sydney'de yağmur olabilir 34, Melbourne az yağışlı 22, Adelaide parçalı bulutlu 28, Perth parçalı bulutlu 38, Hobart az yağışlı 19, Wollongong'da yağış olabilir 30, Newcastle'da geç saatlerde yağmur yağabilir 38, Brisbane parçalı bulutlu 35, Cairns parçalı bulutlu 33 ve Darwin az yağışlı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Birazdan 76 can alan Kartalkaya yangınına ilişkin bölümümüzü dinleyeceksiniz. Ama o bölüme başlamadan önce sizinle iki anekdot paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki bugün olan bir şey. SBS Türkçe olarak bugün SBS'te pek göz önündeydik. Başka dillerden yapımcılar gelip yangına ilişkin sorular soruyor, anlamaya çalışıyorlardı. Örneğin biri, İtfaiyenin otele 1 saat 15 dakika uzakta olduğu doğru mu diye sordu. Anlamakta güçlük çekiyordu. İkinci anekdot da geçen aydan. Noel tatilinde biz ailece Brisbane'a gittik. Orada yakınlarımızı da ziyaret ettik. Bir karı koca 9 yıldır bir retirement village'de yaşayan bir karı koca. Sohbet ederken emeklilikte yaşayacakları yeri seçerken pek çok emekli köyüne gittiklerini, sonuçta burada karar kıldıklarını söylüyorlardı. Şu anda yaşadıkları yerden daha çok sevdikleri bir başka yer daha varmış. Asıl orayı tercih edebilirlermiş ama binadaki yangın merdiveni yerleşmeleri söz konusu olan daireye biraz uzak olduğu için, yani koridorun öteki ucunda olduğundan, vazgeçmişler oradan. Yangın merdivenini ömrünüz boyunca kullanmak zorunda kalmayabilirsiniz. Çocuklarınız, hatta torunlarınız bile bir kez bile kullanmak zorunda olmayabilir ama o bir kez söz konusu olunca hayat memat meselesi olabilir. O merdiven 40 yılda sadece 3 kişinin kullandığı bir merdiven bile olsa gerekli bir gerekli. Otelde yangın merdiveni olmadığını ima etmek istemiyorum. Bu konuda biliyorsunuz tartışmalar var. Haberlerde de dinlediniz. Kimi var diyor, kimi yok diyor. Genel olarak tedbirlerin gerekliliği anlamında merdiveni örnek vermek istedim. Evet, biraz önce anlattığım diyaloğa dönelim. Akşam internette yangın haberlerini okurken Brisbane'daki bu diyalog geldi aklıma. Mesajlarınızı Türkiye'yi kahreden bu yangına ayırmak istiyoruz. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 ki gelmeye başladı mesajlarınız. Bugün ayrıca Avustralya gününe ilişkin bir bölümümüz de olacak. Merhaba Avustralya dizimizin bir parçası bu. Merhaba Avustralya dizisini Avustralya'daki temel konularda bilgilendirmeye ayırıyoruz. Yeni gelenlere yardımcı olabilecek bir dizi bu özellikle. Bu bölümde 26 Ocak Avustralya gününün Avustralya yerlileri için anlamını anlatacağız. Aynı şey hem yazı hem podcast olarak, ses olarak internet sayfamızda da bulunuyor. sbs.com.au/turkish. Bugün ayrıca okulların açılması dolayısıyla hazırladığımız bir bölümümüzde yer alacak. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden ya sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde 10 olarak açıklanan ölü sayısı gece 76'ya yükseldi. Rakamı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
76 canımızla ilgili buradan tabii Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu'da 52 naaş ailelerine aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespit çalışmaları, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.
Mahkeme kararıyla haber, röportaj ve eleştirilere yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sorumlular kimlerse, kusur, ihmal varsa mutlaka bunların gereğinin yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir günlük milli yas ilan etti. İtfaiye araçları 35 kilometre uzaktaki Bolu'dan geldiği için müdahale geç oldu. Bolu valisi Abdülaziz Aydın, otelin kapasitesinin yarısının dolu olduğunu, 234 civarında misafirin kaldığını, otelde gece 3.30 sıralarında ilk belirlemelere göre restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Kartal Kaya'nın Bolu il merkezine 1 saat 15 dakika uzaklıkta olduğuna da işaret etti vali ve ayrıca yollarda buzlanma olduğunu da ekledi. İçişleri Bakanlığı hayatını kaybeden 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini açıkladı ki bunu biraz önce Bakan Yerlikaya'nın ağzından da dinlediniz. Kimliği tespit edilemeyen cenazeler Ankara'da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangını araştırmak üzere 6 savcı, 4 baş müfettiş görevlendirildi. İşletme sahibi de dahil 9 kişi gözaltında. Yangın 10 saat süren müdahale sonunda söndürüldü. Türkiye'de okullar yarı yıl tatilinde. Tatili fırsat bilen aileler yanarak, dumandan zehirlenerek çocuklarıyla birlikte yaşamlarını yitirdi. Otel çalışanları yanan otelde yangın merdiveni olmadığını, insanların camlardan kaçmaya çalıştığını anlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde iki yangın merdiveninin olduğunu söyledi. Ersoy, otele itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verildiğini, kendilerine itfaiye tarafından bu zamana kadar olumsuz bir bildirim yapılmadığını söyledi. Başka iddialar da var. Yine iddialara göre ilk anda elektriğin kesildiği, insanların odalarından çıktığında yönünü bulamadığı, alt katlara inemediği, yangın alarmının çalmadığı aktarılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olduğunu, denetim yetkililerinin olmadığını söylüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendilerinin sadece evrakları kontrol yetkileri olduğunu, yangın denetimi gibi uzmanlık gerektiren denetimleri yapmadıklarını açıklıyor. Yani herkes suçu birbiri üzerine atıyor. Yangına ilişkin en önemli iddiaları, internette yayınlanan gazete Duvar dile getirdi. Bahadır Özgür'ün haberine göre, 2007 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkında yönetmelik, 2012 yılında gazetecilerin ifadesiyle öyle ince, öyle sinsice bir değişikliğe uğratılıyor ki, emlak projelerindeki izin sürecinde itfaiye kurumunun denetim yetkisi ortadan kaldırılıyor. Bir torba yasa çıkarılıyor. Torba yasada bir sürü yönetmelik değişikliğinin arasında bir cümlenin yarısı çıkarılıyor ve itfaiyenin yetkisi buhar olup gidiyor. Yönetmeliğin 2007'deki eski hali şöyle. Projeler, ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. 2012'deki torba yasada yapılan değişiklikten sonraki hali ise şöyle. Projeler, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Aradaki fark itfaiye. İtfaiye denetimi kaldırılmış. Gazeteci Çiğdem Toker'e göre bu değişikliğin muhtemelen TOKİ ile çalışan müteahhit sektörünün talebiyle yapıldığı diye yorumluyor gazeteci Çiğdem Toker. Çiğdem Toker devam ediyor. 3 Nisan 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğindeki değişiklikle yangın güvenlik raporu başvuru sahibinden istenmeyecek belgeler arasına sokuluyor. Habere yayın yasağı getirilmesini de bir başka dikkat çekici bir durum olarak vurgulayalım. Bolu'da mahkemenin aldığı yayın yasağına radyo televizyon kurumu da yüksek kurulu da ek yaptı. RTÜK kararıyla uzman görüşü ve her türlü yorum mağdur yakınlarıyla röportajlara da yasak getirdi. Sözcü TV'de yangın mahallinden haber bültenine bağlanan muhabir soruları yanıtlıyor. Sunucunun sorularını yanıtlıyor. Her soruya muhabirin verdiği yanıt aynı. Yayın yasağı var, yanıt veremem. Resmi açıklama dışında bilgi veremem diyor muhabir. Evet, mesajlar 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlarınıza geçiyorum. Epey mesaj var. Ne kadar geçmiş olsun Bolu, geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun halkım desek de geçmeyecek. Yanlış yola girilmiş, yanlış seçim yapılmış. Zihniyet değişmeli Türkiye'de. Kişiye özel bir yönetim var. Onun politbüro üyesiyseniz size her şey mübah. Hak. Onun dışındaki herkese hak, hukuk, adalet, hatta yaşam bile haram. Doğa felaketleri, maden ve iş kazaları liyakatsizliği çok sever. 76 kayıp ulusumuzun başı sağ olsun diyor İbrahim Bey Melbourne'dan gönderdiği mesajında. Otel yangınında hayatını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin. Maalesef yine ihmaller zinciri, kavga ve tartışmaktan başka bir şey bilmeyen bir parti ülkeyi yönetiyor. En kötüsü de böyle bir facia yaşanmış, Tayyip Erdoğan AKP kongresinde ve 6 saat aradan sonra açıklama yapan bir İçişleri Bakanı var. Ülkenin Cumhurbaşkanı zamanında 12 askerimiz şehit olduğu günün akşamında kızına doğum düğün yapmıştı. Ne söylesek hiçbir şey değişmeyecek. Yazık hayatını kaybeden insanlara diyor Mustafa Bey Queensland'dan. Necdet Bey sizin bir mesajınız var ama şimdilik bu konuyla devam edelim. Eğer zamanımız kalırsa tekrar dönerim. Harry Bondi'den yazmış. Birkaç yıl önce diyor Uludağ'da gittim. Oradaki kayak tesisinde çok güzeldi diyor. Çok güvenli bir seyahat oldu diyor. Yenişehirli CHP'yi suçlamış. Bolu Kartal Kaya Oteli yangınında gerekli denetimleri yapmamaktan sorumlu olan CHP'nin hala istifa etmeyen belediye başkanı Tanju Özcan tutuklanıp 76 kez ağırlaştırılmış hapse çarptırılmalıdır diyor. Otel yangınından sonra belki Turizm Bakanı istifa edebilirdi ama bırakın istifa etmeyi hiçbir sorumluluk dahi almadı. Birkaç haftada bu felaket unutulur diye yazmış Mustafa Bey. Bolu'daki ölen canlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyor Elif Hanım. Necdet Bey olayla ilgili bir mesaj da göndermiş. Türkiye ihmaller ülkesidir. Aynı madenlerde olan kazalar gibi Allah rahmet eylesin diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Bir tane daha okuyabilirim. BS Rumuzlu dinleyicimiz. Kuralları kıysanız da arkasından durup takip etmezseniz bu büyük bir felaket yaratabilir diyor bu dinleyicimiz. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ya trafik kazalarına ne demeli diyor BS Rumuzlu dinleyicimiz. Yıllardır kurallar yetersiz, yollarda kurallar yetersiz, hele hız kontrolü polisleri hiç göremezsiniz. Bunun tek çaresi bura gibi göz açtırmayan cezalar gelmelidir. Evet, bu trafik kazalarına ne demeli diye sorarken Türkiye'deki trafik kazalarını kastediyor dinleyicimiz. Buradaki gibi göz açtırmayan cezalar gelmeli. Bu da ülkede %99 sürücülerin ceza alması anlamına gelir diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 50 bin aşkın insanımız depremde öldü. Bir tane bile kamu görevlisi istifa etmedi. Aynısı Bolu'da da olacak. Ülkemde her şey pahalı fakat en ucuz şey insan hayatı diyor Elif Hanım. Sadece başınız sağ olsun diyebiliyoruz çünkü yorum yasağı var diyor Ankara. Ülkenin Cumhurbaşkanı 3000 tane korumayla geziyor. Bu korumalardan sadece 5 tanesi ve bir itfaiye aracı otelin önünde olsaydı bu facia yaşanmazdı demiş bu dinleyicimiz. Evet, konumuzu değiştiriyoruz. Epey mesaj geldi bu konuda. Avustralya günü, bu hafta sonu kutlanacak. Avustralya gününe ilişkin hazırladığımız bölümü dinliyoruz. Bu Avustralya gününün genel olarak Avustralya yerlileri için anlamı konusunda hazırladığımız bölüm. 26 Ocak Avustralya'da milli bir gün. Ancak bu tarih tartışmalı bir tarih. Avustralya'ya gelen pek çok yeni göçmen 26 Ocak'ta yaşadıkları yeni ülkelerini kutlamak ister. Ancak bu tarihin arkasında yatan gerçekleri de bilmek önemlidir. 26 Ocak, Aborjinler ve Torres Boğazı Adalılarına büyük acılar yaşatan İngiliz sömürgeciliğinin başlangıç tarihidir ve işgali, yas tutmayı ve hayatta kalma mücadelesini temsil eder. Milli bir bayram olan Avustralya günü 26 Ocak tarihinde kutlanır. Ancak yerli Avustralyalılar ve artan sayıda Avustralyalı bugünün kutlanacak bir gün olmadığına inanır. Camilla Roy, Koma ve Murawari kabilesinden aktivist ve podcast yapımcısı Bo Spirim o gün yaklaşırken duygularını şöyle anlatıyor.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral. I know something bad has happened. It's a very somber feeling.
O gün geldiğinde sabah kendimi cenazedeymiş gibi hissederim. O gün kötü bir şeyler olduğunu biliyorum. Çok kötü bir duygu. Avustralya günü 1788 yılında sömürgeciliğin başlangıcı olan İngiliz bayrağının Sydney'de çekildiği günü temsil eder. Avustralya günü ilk kez 26 Ocak 1935'te kutlandı. Ancak ülke çapında resmi tatil olması 1994'te başladı. Bu günü bazı Avustralyalılar aile ve dostlarıyla barbekü partisi düzenleyerek, bazıları plaja giderek veya havai fişek gösterilerini izleyerek kutlar. O gün çok sayıda vatandaşlık töreni de düzenlenir. Öte yandan Aborjin ve Torres Boğazı adalıları 26 Ocağı 1938 yılından bu yana matem günü olarak protesto ile anar. Artan sayıda Avustralyalı bu günü bir kutlama günü olarak değerlendirmez ve ulusal gün olarak başka bir tarihin belirlenmesini talep eder. Wollongong Üniversitesi öğretim üyesi Yorta Yorta kabilesinden Dr. Summer May Finlay, 26 Ocağın Aborjin ve Torres Boğazı adalılarının çektiği acıların başlangıcı olduğunu söylüyor.
So this date in particular, of all of the dates people could have chosen to celebrate and acknowledge this country, it is the date that really was the start of a very painful and ongoing period of colonization for Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Irkçılık ve ayrımcılığın başlangıç tarihidir. Atalarımızın 65 bin yıldır üzerinde yaşadığı topraklarda toplumun haklarının elinden alındığı tarihtir. İngiliz sömürgeciliği Avustralya yerlilerinin çocuklarını ve ellerindeki her şeyi alarak katliamlar, bulaşıcı hastalıklarla mahvetti, diyor Dr. Finlay. Sömürgecilik sistematik ayrımcılığa, yerlilerin sağlıklarını kaybetmesine, hapishaneleri doldurmalarına neden oldu ve bu etkiler bugün de sürüyor. Dr. Finlay, Avustralyalıları ülkenin tarihini öğrenmeleri konusunda uyarıyor.
I think Australia is a wonderful country in many ways and I'm sure that people who come to this country and are new citizens would acknowledge and recognize that. But at the same time we have a history in this country which isn't great and isn't particularly well acknowledged.
Avustralya pek çok bakımdan mükemmel bir ülke. Eminim bu ülkeyi yeni ülke olarak kabul eden yeni gelen göçmenler bu fikre katılacaktır ama aynı zamanda bu ülke tarihinde kötü şeyler de olduğu ve bunun tam olarak kabul edilmediği gerçeği de var. Spearim, pek çoğu savaş ve işgal ortamından kaçan göçmenlerin yerlilerin mücadelesini anlayabileceğine inanıyor ve göçmenlerin aborjin mücadelesini desteklemesini umuyor.
Have been through, you know, occupation, have been through war, have been through massacres, have been through something similar to being corralled and being moved to missions, you know, which Aboriginal people describe as concentration camps as well.
İşgal gördük, savaş gördük, katliama uğradık, kamplara kapatıldık, diyor Spearim. Kar amacı gütmeyen, yerli ve yerli olmayanlar arasındaki uzlaşmayı amaçlayan Reconciliation Australia Yönetim Kurulu üyesi Rana Hüseyin, 26 Ocak sorunu sadece yerlilerin değil, Avustralya'da yaşayan herkesin sorunu olması gerektiğini kaydediyor.
And then for me, you know, being the child of Indian migrants, you know, we have our own history of colonization and British colonialism.
Pek çok kişi üzüntü ve yasın sadece yerlilere özgü, onların yaşadığı bir şey olduğunu sanıyor. Ama aynı duyguyu bugünün önemini anlayan herkes hissediyor. Ben Hintli bir göçmenin çocuğuyum. İngiliz sömürgeciliğini biz de yaşadık, diyor Hüseyin. Yapılan anketler Avustralyalıların çoğunun Avustralya gününün 26 Ocak'ta kutlanmasını benimsediğini gösteriyor. Ama öte yandan bu ulusal günün tarihinin değiştirilmesini isteyenlerin sayısı da her geçen yıl artıyor. Bazı Avustralyalılar Avustralya gününü işgal günü veya hayatta kalma günü olarak adlandırıyor. Yerliler 26 Ocak'ta ülke çapında protesto yürüyüşleri, anma toplantıları ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Dr. Finlay, o gün boyunca neler olduğunu, kimlerin katıldığını şöyle anlatıyor.
And the marches are peaceful marches through the street as a protest. I participated in a couple of marches in Melbourne when I was living down there.
Caddelerde barışçıl protesto yürüyüşleri düzenlenir. Melbourne'dayken birkaç kez ben de katıldım. Aborjin ve Torres Boğazı adaları veya aborjin olmayan ailelerin katılabileceği, bir araya gelebileceği şahane etkinlik bunlar diyor Dr. Finlay. Hüseyin, bu toplantıların umut ve birliği perçinlediğini söylüyor.
You get that sense of solidarity and often you do get that sense of hope being with community. And as allies, I think it's really important that we stand behind First Peoples as they push for changing the date or just more acknowledgement of what this day actually means for them.
Dayanışma duygusunu hissederseniz, toplumla birlikte umudu yaşarsınız. İlk hakların müttefiki olduğumuzu, onları desteklediğimizi göstermemiz, tarihin değiştirilmesi için zorlamamız ve tarihin onlar için ne anlama geldiğini anlamamız çok önemli diyor Hüseyin. Spearm, Brisbane'da yapılan protesto yürüyüşlerinin bazılarını organize edenlerden biri. Bu yürüyüşlerin kendisine güç verdiğini söylüyor.
Once I get there, you know, I feel very empowered because there's so many beautiful black people, there's so many amazing young kids coming out, standing up, you know, for our people.
Oraya gittiğimde güzel siyah insanları görüyorum. Çocuklar halkları için yürüyor. Onlar yeni kuşak savaşçılar ve adalet ve özgürlük için mücadele ediyorlar. Bunlar bana güç veriyor diyor Spearm. Tarihin tartışmalı olması nedeniyle bazı belediyeler 26 Ocak vatandaşlık törenlerini iptal etti. Avustralya günü resmi tatil günü. Eğer tatil günü hafta sonuna denk gelirse, takip eden pazartesi de resmi tatil ilan ediliyor. Dr. Finlay, bazı işletme ve kurumların çalışanlarına 26 Ocak yerine başka bir gün tatil kullanma hakkı tanıdığını söylüyor.
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event, then I don't think the date should be celebrated. Please take it as a day to work and hopefully encourage your organization that you work for to think about actually allowing you to work on that day and take another day.
Aborjin ve Torres Boğazı adalarının katıldığı bir bayram değil. Kutlanacak bir şey yok o gün. Çalıştığınız yerde de o gün değil, başka bir gün tatil yapın diye ekliyor Finlay. İkinci kuşak göçmen olan Hüseyin, göçmenlerin yeni kimliklerini kutlamak istemelerini anladığını söylüyor. Ancak bütün Avustralyalıların herkesi kapsayan bir kutlama yolu bulmak için gerçekte tarihte neler olduğu konusunda ciddi bir tartışmanın içine girmesi gerektiğine de inanıyor.
I think we have to have that conversation as a country and then we can talk about okay, well, what day do we want to celebrate all of that history and then recognize all of that history and then come together, you know, what's the appropriate day to unify all of us.
Hüseyin, ülke olarak tartışmamız gerek. Ardından bütün tarihi tanıyarak hepimizin üzerinde anlaşacağı kapsayıcı bir tarih belirlemeliyiz. Hepimizi birleştiren yeni bir Avustralya günü diye ekliyor. Merhaba Avustralya dizimiz çerçevesinde hazırladığımız bölümü dinlediniz. Merhaba Avustralya'yı başka konularla yeni gelenlere yardımcı olacak bilgilendirici başka konularla birlikte internet sayfamızda görebilirsiniz. Merhaba Avustralya bölümü ayrı bir bölüm. Tıklayarak o bölümdeki kapsadığımız konuları dinleyebilirsiniz. Bu da onlardan biriydi. Evet, fazla zamanımız kalmadı. Aslında bir bölüm daha var okullar açılmasına ilişkin. Yakında açılacak. Ocak ayı sonunda okullar açılıyor. Ama onu yarına ertelemek istiyorum. Bu yangın dolayısıyla epey mesaj geldi. Onlarla onun yerini kapatmış olduk. Yarın devam edebilirim. Bu okulların açılmasına ilişkin bölümle Mert hazırlamıştı. Onu da yarın yayınlayalım diyorum. Birkaç mesaj daha var bugünkü konuya ilişkin. Turizm Bakanlığı'na bağlı orası diyor. Bu Kartal Kaya Oteli'ni kastediyor Elif Hanım. Turizm Bakanlığı'na bağlı orası. En son 2007'de belediye denetlenmiş, belediye denetlemiş. O zaman da AK Partili belediyeydi. Diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Dünyanın neresine giderseniz gidin, otel, motel, ormanlık alan, alışveriş merkezi, kendinize ilk iş kaçış planı yapın. Yangın merdiveni olmayan yerden sakının ve rezervasyonunuzu iptal ettirin diyor. Türk halkının başı sağ olsun diye yazmış bu dinleyicimiz, ismini vermemiş. Avustralya gününün benim için önemi daha farklı diyor Mustafa Bey, Queensland'dan. Çünkü benim oğlumun doğum günü, belki inanmayacaksınız ama Avustralya günü oğlumun doğum günü. Belki inanmayacaksınız ama kızımın doğum günü de Anzac Day diyor. İkisinin de barbekü partisi tatil gününe denk geliyor. O yönden çok iyi diyor dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet, böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler gönderdiğiniz mesajlarınız için. Bir tane de pazartesinden, biraz daha zamanım var, pazartesinden kalan mesajlara bak. Mesela Yenişehirli Veruj demiş. Bunun Ermenice olduğunu sanıyorum. Şimdi mesajdan belki öyle çıkardığım için söylüyorum. Veruj diye yazmış Yenişehirli. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada Anadolu, Kürt, Türk ve Ermeni halklarının eşitliği ve kardeşliğini savunan ve bu uğurda 19 Ocak 2007 yılında bir suikaste kurban giden, aynı zamanda Avustralya'yı ilk ziyaretinde SBS Türkçe radyomuzun Melbourne ve Sydney stüdyolarında söyleşilere katılan Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 18. ölüm yıl dönümünde kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz diyor Yenişehirli gönderdiği mesajında. Evet, geçtiğimiz günlerde 19 Ocak Hrant Dink'in ölüm yıl dönümüydü. Sizlere bir parçayla veda edeceğim. Yayınımızı enstrümantal bir parçayla sonlandırıyorum. İstanbul Blues adı. Yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle, başta bize mesaj göndererek katılan dinleyicilerimiz olmak üzere bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum ve esen kalın, esen kalın diyorum.